Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar, Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Erdem Lafçı, Apps'in kurucu ortağı. Erdem'e sözü vermeden önce lokasyon desteği veren Hanspaces'a çok teşekkürler. Hem bu podcast'leri buradan çekiyorum hem de coworking space olarak da kullanıyorum. İstanbul'da Etiler Levent civarında bir coworking space arıyorsanız burayı öneririm. Bana da merhaba derseniz burada muhabbet etmiş oluruz deyip Erdem hoş geldin diyorum.
Hoş bulduk, selam Eda.
İkinci kez seninle podcast çekiyoruz. Evet. Birincisinde Apps'in nasıl oyun geliştirdiğini konuşmuştuk. Hı hı. Onu da bölüm notlarına eklerim dinlemeyenler için. Seneyi hatırlamıyorum ama bayağı oldu.
Pandemiden önceydi. Ben sizin ofise, paraşüt ofisine gelmiştim falan böyle.
Tabii pandemiden çok önceydi. Çok önceydi bence. Hatta. Yani. 2018 falan diyesim var benim.
Muhtemelen.
Ama olabilir. Emin değilim, 2019'da olabilir. Bugün de aslında bir araya gelmemizin sebebi sizin bir job postunuz oldu Üretim Bandı Slack'inde. Orada birkaç tane madde vardı. Onu aslında biraz seninle konuşmak istedim. Şeffaf yönetim, her şey transparan, kar paylaşımı gibi böyle maddeler vardı. Orada da Apps'in şirket yönetim felsefesini ve yönetim metodolojisini biraz aslında konuşalım istedim. Çünkü enteresan geldi. Hem Türkiye'de çok görmediğimiz şeyler bunlar ama yurt dışında da çok fazla görmediğimiz ve çok konuşulmayan modeller. Ya var birkaç tane, Buffer var mesela en meşhurlarından. GitLab bayağı her şeyi paylaşıyordu. Basecamp
de paylaşıyor bayağı.
Ya var böyle birkaç tane ama çok da fazla yok. Burada bizim Üretim Bandı topluluğundan biri de varken bunu bir konuşalım istedim. Hoş geldin tekrardan.
Sağ ol, çok teşekkürler. Ya evet, bence de bizim de böyle bir anda aklımıza gelmez zaten hadi böyle bir şey yapalım diye, süreç içinde oluştu. Bir de Türkiye'de çok olmamasının sebebi, biz Türkiye'de böyle çok para şeylerini falan konuşmayı sevmiyoruz hiç. Yani bırak böyle şirket özelinde falan, mesela Twitter'da falan hepimiz denk geliyoruz. Indie developers ya da böyle kendi freelance, kendi ürünlerini geliştiren kişiler bile böyle direkt bakın şu ürünü yaptım, şu kadar kazandım, her ay grafik şöyle oldu falan gibi böyle. Bayağı Twitter'da flood halinde case study gibi paylaşımlar yapıyor.
Çok, yurt dışında.
Yurt dışında tabii. Aynen. Türkiye'de çok fazla yapan var. Mesela ben de biliyorum. Sen de tanıyorsun zaten birçok kişiyi. Bizde böyle sanki ya paylaşsam başıma bir şey gelir mi emin olamadığı için paylaşmamayı tercih ediyorum.
Acaba vergiyle alakalı bir şey mi acaba diye düşünüyordum ben de.
O da olabilir belki. Bayağı bir olabildiğince her şeyi şeffaf tüm ekiple paylaşıyoruz. Birlikte yürütüyoruz şirketteki çoğu şeyi.
Dedin ya böyle bir gün karar verip de böyle yapmadık. Zaman içerisinde oluştu. Ben orayı biraz deşmek istiyorum. Çünkü bir yerden bir şekilde siz bunun konuşmasını yapıyor olmanız lazım. Bu arada kaç ortaktınız siz?
4.
4 ortaksınız. 4 ortak eminim ki zaten bizim şirketimiz nasıl bir şirket olsun veya biz nasıl yönetelim diye bunu konuştunuz da buraya geldiniz bence. İllaki bunun bir değerlendirmesi olmuştur. O noktaya nasıl geldiniz?
İlk çıkış noktası şuradan başladı. Şimdi iki tip şeffaflık var diyeyim, iki aşamalı. Birincisi finans dışındaki her şeyin şeffaflığı var. Bir de finansın şeffaflığı var. Şimdi o finans dışında kalan her şeyin oyunların metrikleri olsun, şirket olarak ne tarz bir strateji izleyeceğiz, ne gibi planlarımız var falan gibi konular zaten bizde hep şeffaftı aslında. Şu an 20 kişiyiz. Sürekli konuşuluyordu onlar zaten ekip içinde. Bir oyun yaptık mesela, oyunun bütün metriklerini biliyordu herkes falan. Sonrasında bunu daha sistematik hale getirdik doğal olarak. Finansın şeffaflığı da şurada başladı. Biz ilk başta böyle globalde çok scale eden oyunlarımız yokken, daha Türkiye'de Evert, Kelime Kutusu vesaire gibi daha Türkiye pazarına yönelik oyunlar geliştirirken gelir seviyemiz çok daha düşük tabii doğal olarak. Ve bir yerden sonra maaş konusunda rekabet edemeyeceğimizi düşünmeye başladık. Maaşları doğrudan zam yapamıyorduk. Çünkü o kadar bir finansal gücümüz yoktu. Sonrasında şunu teklif ettik ekibe. Kar paylaşımı yapsak herkes motive olur mu diye sorduk aslında. Sonra herkes evet süper olur falan dedi. Sonra oturduk bunu nasıl yapabiliriz? İşte tutup işte arkadaşlar geçen ay şu kadar kar ettik demek saçma oluyor. O yüzden onu böyle biraz daha şeffaf hale getirmeye başladık. OPEX'e ne kadar harcıyoruz, hangi oyundan ne kadar kazanıyoruz, işte hangi oyunun CPI'ine vesairesine falan gibi böyle. Ki kimsenin kafasında bir soru işareti olmasın. Yani aradaki o güven mekanizması etkilenmesin diye. İlk çıkış noktası buydu.
Bütün resmi paylaştınız yani.
Evet evet. Ben şu an mesela bizim haftalık bazlı product toplantılarımız oluyor. Her hafta cuma günü. O toplantılarda product ve growth ekibi mesela şeyleri paylaşıyor. Bayağı ekibe sunum hazırlayıp sunuyorlar. İşte geçen hafta oyunlarımıza ne gibi özellikler ekledik? Hangi A-B testleri yaptık? Hangi testte neyi denedik? Sonucu ne çıktı? İşte geçen hafta aldığımız kullanıcıların retention'ı ne? Session time'ları ne? İşte hangi ülkede kaçıncı sıradayız? Ne kadardan kullanıcı aldık? Falan gibi böyle bayağı o product'ın her şeyini, bir product manager neye hakimse hepsini tüm ekiple paylaşıyoruz şu an haftalık olarak. Onun dışında da aylık olarak her ayın son cuması yapıyoruz genelde. Ben bir sunum hazırlıyorum ekibe. O yaptığım sunum da bayağı böyle sanki yönetim kuruluna bir sunum hazırlıyormuşum modunda oluyor. Geçen ay neler yaptık, önümüzdeki ay neler yapmayı hedefliyoruz deyip sonra da finansalları açıklıyorum. İşte onlar da bayağı detaylı grafiklerle OPEX'imiz ne kadardı, marketing tarafında user acquisition için toplamda ne kadar bütçe harcadık, işte cloud için ne kadar para harcıyoruz deyip işte sonrasında şu oyundan bu kadar kazandık, bu oyundan bu kadar kazandık, kar marjımız şu kadar değişti, şu testi yapmıştık, bunun sonucunda şu oyunumuzdaki devoted gelirlerimiz bu kadar arttı falan gibi böyle detaylı bir sunum yapıp sonrasında o ay ne kadar kar ettiğimizi paylaşıyoruz ekiple. Ekip çok net bir şekilde görüyor. Sonrasında da o karın belli bir kısmı bütün ekibe dağıtılıyor. Onun içinde de kendi bir sistemi var diyeyim. O sistem çerçevesinde dağıtılıyor. Oradaki amacımız da şuydu. Birincisi olabildiğince adil olması lazım tüm ekip için. Olabildiğince cömert olması lazım. Ama bir yandan da hepsi finansal olarak bir sıkıntıya da sokmaması lazım. Çünkü günün sonunda sağlıklı bir finansal yapımız olması lazım ki o büyümeyi sürdürebilelim. Dolayısıyla bu üç koşulu sağlayacak şekilde bu gelir paylaşım modelimizi olgunlaştırdık diyeyim.
Adilliği nasıl sağlıyorsunuz? Yani senin dediklerinden şunu anlıyorum. Role seniority'ye vesaireye göre artık neyse farklı kar dağıtımları oluyor diye anlıyorum.
Evet aynen, orada da şöyle yapıyoruz. İlk başta doğrudan maaşa oranlı şekilde dağıtıyorduk herkese. Çok böyle düz mantık ilk aklımıza gelecek şekilde. Sonra baktık ki bu çok adil olmuyor. Çünkü şöyle bir case olduğunda mesela diyelim junior bir arkadaş yeni mezun 3 sene önce Apps'te çalışmaya başlamış ve 3 senedir bayağı Apps'in gelişmesi için kan ter gözyaşı döküyor. İçeride birçok ürün geliştirmiş, birçok şey yapmış. Ama günün sonunda işte 3 senelik tecrübeli diyeyim maaş olarak. Bizde maaşlar yıla göre verilmiyor ama daha kolay anlaşılması için böyle anlatayım. Sonrasında diyelim ekibe çok senior birisini aldık. 15 sene tecrübeli birisi, belki 20 sene tecrübeli birisini aldık. Şimdi bu kişinin doğal olarak maaşı da daha yüksek olacak. Şimdi gelir paylaşımından da bu son gelen kişi birkaç ay geçtikten sonra bakıyoruz bizim 3 senedir bizimle kan ter gözyaşı döken kişiden çok çok daha fazla bir kar paylaşımı alıyor. Bu çok adil gelmedi bize. Bunu değiştirmek istedik. Bunu da şöyle yapıyoruz. Tam net şekilde söylemeyeyim ama 3'e bölüyoruz aslında dağıtılacak olan karı, total parayı. Bunun bir kısmı herkese ortak dağıtılıyor. Eşit, hiçbir koşul olmadan. Bir kısmı kişinin Apps'te geçirdiği gün sayısına göre, işte ne kadar eski çalışansa o kadar fazla alacak şekilde bir orana göre dağıtılıyor. Son kısmı da maaşına oranla dağıtılıyor.
Bu parametrelerin içerisinde performans bir yerde etki ediyor mu veya edecek mi?
Biz Apps'te performans ölçümü yapmıyoruz. Bizde herkes full performans çalışmak zorunda. Bir kişi full performans göstermiyorsa, bu belli dönemlerde herkesin performansı düşebilir, onu saymıyorum, o kişiyle yollarımızı ayırıyoruz. O yüzden böyle çok agresif büyümeyen çok küçük bir ekibiz aslında.
Öyle bir katkısı var ki ne bileyim yepyeni bir oyun yaptı veya 2-3 kişilik bir ekip yepyeni bir oyun çıkardılar. Hani onların fikirleriyle, tamamen onların inisiyatifiyle çıkarıldı bu oyun ve inanılmaz tuttu ve şirketin cirosu birden 3 katına çıktı. Şimdi öyle bir etki olduğunda mesela o ekibin daha fazla kardan pay alması doğru olmaz mı?
Ya çok o tarz case'ler yaşamıyoruz. Çünkü bizim tarafta işte hem oyun fikri bulma süreci olsun, hem onun development süreci olsun, sanat tarafı olsun falan, hepsi böyle daha kolektif ilerleyen bir süreç oluyor. Çok o tarz bir durum yaşamadık şimdiye kadar. Yaşarsak ama muhtemelen tekrar güncelleriz buradaki yapıyı. Bizdeki hiçbir şey böyle kalıcı değil. Sürekli herkes her şeyi sorgulayabiliyor. Sorgulamasını istiyoruz hatta. Şu kısmı çok seviyorum ben özellikle. Apps'te yapılan bir işte bir şey yapılıyorsa, işte o 10 kişi yapıyoruz diyelim, bir işle uğraşıyoruz. Bu şu demek oluyor: oradaki 10 kişiye gelen en mantıklı çözüm bu. Yani çünkü o 10 kişi bu işi niye yaptığımızı biliyor, bunun sonucunda ne olacağını biliyor ve daha iyi bir öneri sunamamış. demektir ki o yüzden bunu yapıyoruz. Dolayısıyla herhangi birisinin herhangi bir konuda daha iyi bir önerisi olduğu anda mutlaka onu değerlendiriyoruz ekip olarak.
Bu fikirlerini paylaşacakları bir ortam var mı derken kültür anlamında değil de şu toplantılarda genelde paylaşıyorlar veya böyle bir sistemimiz var. Bunun sistematiği var mı yoksa genel açık iletişime mi bırakıyorsunuz onu?
Bizde birçok şeyin sistematiği var da bunun sistematiği yok. Bunu böyle biraz daha açık iletişime bırakıyoruz. Herhangi birisi herhangi bir önerisi olduğu anda direkt bana veya başka bir kurucu ortağı hemen yazabiliyor, hemen görüşebiliyoruz. Onun dışında ben zaten sık sık sürekli ekipteki herkese birebir görüşmeler yapıyorum düzenli olarak. Ama bunu böyle oturup bir sisteme falan oturtmadık, aylık bazda bir şeyler yapalım ya da işte bir tool aracılığıyla düzenli toplayalım falan gibi bir şey yok.
Bu üç şeyden bahsetmiştin. Adillik, cömertlik ve şirketin finansal sağlığını koruma. Finansal sağlığı ve cömertliği aslında bence birbirini dengeleyen şeyler zaten. Belli bir oran mı var mesela? Hani atıyorum şirketin karının şu kadarı dağıtılır gibi bir şey mi var?
Evet, belli bir oran var orada. O sabit bir oran. Onu tüm ekip biliyor zaten. O oran üstünden ilerliyoruz.
Anladım. Ya geri kalan şirketin içeriye zaten yatırım
evet,
olarak
aynen.
Kalacak
Hı-hı,
şekilde.
Aynen. Büyüme için kalacak şekilde.
İçeride sizin bir finans direktörü var mı? Veya CFO veya işte bununla ilgilen biri.
Var. Aha.
Onun sorumluluğunda mı mesela bu?
Onun ve benim aslında ikimiz ortak. Yani ben de çok dahilim. Benim vaktimin yarısı da finans tarafıyla geçiyor. İkimizin sorumluluğunda daha çok.
Rekabet edebilmek için aslında maaşların üzerine bir ek bir getiri olarak aslında bu modeli getirdiniz. Nasıl oturttunuz? Yani biraz aslında hani ne bileyim bunun bir hukuki şeyi var mı? Gözetilmesi gereken bir konu var mı? Veya ayrıca bir düzen gerekiyor mu buna? Yoksa tak istediğin gibi yapabilir misin?
Yani istediğin gibi yapabiliyorsun zaten. Şirketler tüm çalışanların istediği gibi prim yatırabiliyor. İşte bu performans bazlı olabilir, bir şey yapabilir. Bizde de aynı durum var aslında.
Prim gibi o zaman bu aslında.
Prim gibi yatıyor aslında zaten direkt. Sadece hesaplaması böyle kişinin performansına göre, işte orada bir tane takım lideri onunla oturup konuşup tamam sen şunları çok iyi yaptın, bunları kötü yaptın, senin performans puanını şu veriyorum falan gibi demiyor da. Bakın
şirketin
arkadaşlar.
Şirketin performansı gibi aslında.
Evet, aynen. Ekip olarak biz bunu kazandık. Bunu bölüşmek hepimizin hakkı modundayız.
Çok güzel. Peki o mesela o orana nasıl geldiniz?
O orana şöyle geldik. İlk başta bir çok değişmedi aslında. Kafamızdan bir oran şöyle yapsak güzel olur dedik. Biraz böyle çalışıp falan. Çok çalışabileceğimiz de bir şey yok da. Bir deneyelim dedik. Öyle başladık. Onunla da devam ediyor şu ana kadar. Hem cömertlik kısmında tüm ekibi oldukça motive ediyor. Hem de işte EBS'in finansal sağlığını da bozmuyor. O yüzden böyle devam etmeyi söylüyoruz. Yani buradaki şeyi de söyleyeyim mesela. Ne kadar cömertlik oldu mesela. Net rakam verebilirim orada. Biz bu primleri çeyreklik bazda dağıtıyoruz herkese. Son iki çeyrekte işte 2020 ikinci ve üçüncü çeyreğinde toplamda 100 bin dolardan fazla bir bonus dağıttık. Bunu da 10 kişi aldı. Bir de şöyle bir şey var. Onu da ekleyeyim tabii, bu 100 bin doları neden 10 kişi aldı? Ekip 20 kişi demiştin falan soruları gelmesin. Ekibe katılan bir kişi hemen prim sistemine dahil olmuyor. Yine adalet sağlamak için belli bir süre geçirdikten sonra o sisteme dahil oluyor.
O süre ne kadar?
O sürede 6 ay.
Kısa bir süre aslında yani.
Evet aynen, yani bizde işler çok hızlı geldiği için 6 ay hem çabuk geçiyor hem de 6 ayda bir kişi bayağı bir katkı sunuyor. Ama istiyoruz mesela, bu senenin başında çok iyi bir oyun çıkartmıştı ekip. Ondan hala çok iyi gelirler elde ediyoruz. Şimdi bu ay ekibe katılan birisinin hemen senenin başında yapılan oyundan kar paylaşımı alması çok adil gelmedi bize. O yüzden öyle bir limit koyuyoruz. Bu arada bu kar paylaşımından mesela kurucu ortaklı olarak biz pay almıyoruz.
Enteresan.
Evet, tamamen çalışanlar alıyor diyeyim. Ekibin SGK'lı olanlar alıyor diyeyim. Biz bakulların yüzü hiç gülmüyor. 10 kişi 100 bin dolardan fazla para aldı son ayda. Önümüzdeki sene 1 milyon dolar dağıtmayı çok isteriz ekibe. Bonus tüm maaşlar ek olarak.
Dinleyenler de basit matematiği evet. Yapsınlar. Dolar da zaten bugün 9.6'ları buldu. Dedin yani aslında full resmi anlatıyorsunuz. Sadece kar kısmını değil. İşte OPEX ne kadar, Customer Acquisition Cost ne kadar, oyunların performansı, oradaki gelirler ne kadar, bütün resmi paylaşıyorsunuz. Şimdi bunu da herhalde tahmin ediyorum ki bu konuda da bir eğitim veriyorsunuz o zaman bir noktada. Yani finansal model böyle çalışır, gelir tablosu budur.
MBA eğitimi alıyorlar ya bari.
Evet, yani mesela onları anlatıyorum, atıyorum bilançonun içinde ne vardır, hani o tip şeyler var mı?
O kadar detaya girmiyoruz, onu merak eden bana ekstra soruyor, onu ben ayrıca cevaplıyorum. Ama tutup o toplantıda herkesi sıkmak istemem çünkü bilanço iğrenç bir şey. Bakanlar bilir.
Ben seviyorum ya.
ben hiç sevmiyorum ya. Yani ben genel olarak tüm resmi anlatıyorum ama herhangi birisi ya da birkaç kişi ne kadar derine inmek isterse de o kadar derinleşiyor şeffaflık.
Genel modelin nasıl çalıştığını, hani işte siz belli bir pazarlama bütçesi harcıyorsunuz, o pazarlama bütçesi ile download'a gidiyor, download'dan işte engagement'a vesaire falan, o bütün o funnel'ı, modeli anlıyorlar diye tahmin ediyorum. Oradan da aslında işte ofis giderleri, maaş giderleri gibi gibi kırılmalarıyla aslında bir şirket nasıl çalışırı çok high level'da anlamış oluyorlar aslında.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani her konusuna hakim oluyorlar. Yani o insan kaynakları süreçlerini, adayları falan görmüyorlar da tabii ki günlük işleri olmadığı için. Yani o tarafı da anlatıyoruz. Yani ekibe yeni birisini almak istediğimizde bakın bu rolü şu yüzden dolayı açıyoruz gibi o detayları falan da biliyor ekipteki herkes.
Paylaşmadığınız bir şey var mı?
Paylaşmadığımız bir şey, bir maaşları paylaşmıyoruz. Kim ne kadar maaş alıyor onu paylaşmıyoruz. Ama ekip kendi içinde paylaşıyordur muhtemelen. Çok bilmiyorum. O tarafta da çok adil bir şey yürüttüğümü söyleyebilirim en azından kendi açımdan. OPEX'in detaylarını çok paylaşmıyoruz ama raporda paylaşıyoruz. Ama spesifik olarak birisi bir şey sorduğunda da onu da söylüyoruz. Bak buna şu kadar harcamıştık falan gibi. Ya zaten bizim çok böyle ekstra bir şeyimiz de yok. Dış dünyayla bağımsız bir şirket olduğumuz için aslında bizim OPEX'imiz dediğimiz işte kiramız, vergimiz, maaşlar, cloud masrafları falan bitti. 4-5 kalem. Birkaç ayda bir Mac'leri yenile. Onun masrafı o kadar. Yani çok böyle aslında kalem kalem çok detaylı şeylerimiz de yok. Bir maaşlar şeffaf değil.
Bu arada şey sorayım. İlk ne zaman başladı bu?
2019'da başladı.
Etrafta hani biraz konuştuk dedin ama hani çok da fazla konuşacak biri yoktu. Hiç birilerinden böyle bir öneri aldınız mı veya herhangi bir kaynağa baktınız mı?
Ya internette çok araştırdım ben işte bu Basecamp'in, GitLab'ın falan şeylerin işte böyle Reddit'te böyle birkaç tane güzel yazı var. İşte bu revenue, şirketlerdeki revenue sharing ile alakalı çalışanlar böyle tecrübelerini yazmış. Oradan biraz faydalandık. Türkiye'de ben çok bulamadım böyle doğrudan gelir paylaşımı yapan kim var, nasıl yapıyor.
Ankara'da şey var, Kadir Köymen'in firması.
Aynen onlar var. Oradan birkaç kişiyle konuşmuşum çalışan arkadaşımla falan. Ama onların sistemi mesela çok karışık. Onlar o...
Evet. Oylama moylama falan bir şeyleri var.
Çok karışık geldi bize. Biz o kadar karışık işleri sevmiyoruz. Böyle çok basit ve hızlı olmalı bizde her şey. O yüzden böyle en sonunda, günün sonunda çok dümdüz bir hale getirdik aslında. Bakkal hesabı gibi.
Peki şu anda mesela bunu önerir misin?
Ya ben öneririm. Çünkü hem co-founder olarak bizim kafamız rahat oluyor. Hem ekibin kafası rahat oluyor. Yani şunu görüyor ekip tamamen. Bir de şöyle bir artımız var. Onu da söyleyeyim tabii ki. Biz apps olarak başka hiçbir firmaya bağımlı değiliz aslında. Oyunun üretimini de kendimiz yapıyoruz. Publishment da kendimiz yapıyoruz. Tüm süreçleri, her şeyi kendimiz yürütüyoruz. İçeride kendi internal tool'larımız falan var. Dolayısıyla işte klasik B2B bir iş yapsan mesela, sen her şeyi çok iyi yapabilirsin ekibinde. Ama o satış gerçekleşmeyebilir senin dışında oluşan şeylerden dolayı. Bizde böyle bir şey yok. Biz işimizi iyi yaptığımız sürece ekip olarak bunun karşılığını maddi manevi alabileceğimizi çok net gördüğümüz için bizde süper çalışıyor bu sistem. Ama her sektörde belki olmayabilir. Mesela şöyle örnek vereyim. B2B bir iş yapacağız. Bir yazılım yapıyoruz işte diyelim. SAP gibi bir şey yaptık. Bunu satıyoruz firmaya. Şimdi içerideki product ekibi mesela ürünü mükemmel geliştirmiş oluyor. Satış ekibi cidden o satışı yapmak için her şeyini ortaya koyuyor. Kırk takla atıyor. Ama bir şekilde oradaki müşteri işte seni almayabiliyor ya da işte bambaşka sebeplerden dolayı seni tercih etmeyebiliyor. Senin ürünün daha iyi olsa bile. Fiyat anlamında da daha iyi olsan, ürünün kalitesi anlamında daha iyi olsan bile o işi satışa döndüremeyebiliyorsun. Ya da işte satışa döndürüyorsun, işin tahsilatı çok apayrı bir dert oluyor özellikle Türkiye'de falan. Şimdi bizde hiç böyle bir şeyler yok. Biz iyi bir oyun fikri bulup onu iyi execute ettiğimiz müddetçe ne bunu satma derdimiz var, ne birilerini ikna etme derdimiz var. Başka publisher'lara gidip bakın biz çok iyi bir oyun yaptık, hadi bunu yayınlayın diye onların peşinden koşmamıza gerek var. Ne de bu işin tahsilatıyla uğraşıyor sonrasında.
App Store'a koyuyorsun, gidiyor.
Aynen, App Store'a koyuyorsun, onun iyi mi kötü mü olduğunu kullanıcı karar veriyor zaten. Son kullanıcı karar veriyor direkt. Bunun da testlerini zaten çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Oradaki data bu arada şeffaf mesela oyunla ilgili. Ekipteki herkes her oyunun gidip her datasına bakabiliyor. Dolayısıyla ekip şunu biliyor. Ya biz ne kadar iyi performans gösterirsek onun karşılığını direkt alıyoruz. Hiçbir bahanemiz yok, hiçbir şeyimiz yok, engelimiz yok. O yüzden bizde mükemmel çalışıyor bu sistem. Böyle olunca mesela biz hiç mikro management falan yapmaya da gerek kalmıyor aslında. Herkes zaten ne yapması gerektiğini ve yaptığı şeyin sonucunu nasıl etkilediğini en geç bir hafta içerisinde görebiliyor. Ve sürekli herkes daha iyisini yapma motivasyonunda oluyor doğal olarak.
Ya onu soracaktım aslında, etkisini hem bu finansallar tarafında hem de bu, şimdi sen de güzel değindin, ürünün başarısı diyelim, ürünün performansı diyelim, etkisini gördüğü için bir şeye sebep oluyor mu? Mesela hani bu tamamen basit bir örnek. Baktı işte OPEX'te cloud maliyetleri çok fazla. Ya biz şöyle bir şey yapsak daha maliyetleri düşürebiliriz gibi böyle bir öneriyle geldiği falan oluyor mu insanlar?
Oluyor. Çok oluyor. biz şeye çok takık bir ekibiz, böyle verimli çalışmaya. Çok çalışmayı hiç sevmiyoruz. Apps'teki bütün amacımız olabildiğince az çalışıp olabildiğince kaliteli ve hızlı çıktı üretmek. İçerideki bütün süreçlerimizi, üretim bandımızı, her şeyimizi buna göre sürekli güncelliyoruz aslında. Dolayısıyla ekibe işte bir hafta önce katılan stajyer bile ya biz aslında şurada şöyle bir şey yapsak daha iyi olur derse onu çok net şekilde dikkate alıyoruz. Yani mutlaka deniyoruz, testini yapıyoruz. Ya şöyle bir şey oluyor aslında. Ekipteki herhangi birisi kendini ne kadar zorlarsa gün içinde, bu zorlamaktan kastım da şu, gün içinde normal mesai saatinde böyle rahat tempoda da çalışabilirsin doğal olarak. Çalışmayıp çalışıyor gibi de gözükebilirsin. Bu öyle nispeten büyük şirketlerde daha fazla oluyor tabii ki. Veya cidden o her anında ya ben bunu nasıl daha iyi yapabilirim? Cidden yapabileceğimin en iyisi bu muydu modunda olabilirsin. Şimdi Apps'teki herkes bu modda çalışıyor. Çünkü birisi kendini zorladığında ya ben böyle bir şey yaptım ama daha iyisi var mıydı diye bu soruyu sorup sorgulayıp o execution buna göre yaptığında zaten bir hafta içerisinde oyunun metriklerinden onu görüyor. Mesela developer diyelim oyunu kodladı, yayını aldık. Sonra baktı ki ya aslında şu ufak bir şeyi düzenlesem işte biz %0.5 daha az crash alabiliriz gibi, mesela bunu hiç kimse ona söylemeden bunu kendi kendine düzeltip sonrasında bir hafta sonra datalara bakınca ya aslında bak onu güncellemeden sonra session time'ımız %5 artmış, retention'ımız %1 artmışı çok net görebiliyor. Şimdi bu artınca doğal olarak ay sonundaki finansallara da yansıyor. Dolayısıyla kendisi böyle ekstra bir çaba gösterdiğinde bunun önce mesleki tatminini yaşamış oluyor. Ya ben bir şey yaptım, cidden işte her ay 10 milyonlarca oyuncunun oynadığı oyunlarda bir etkisi oldu. Kullanıcılar bu değişikliği hissetti ve ona göre tepki verdi diyor. Hem de bunun maddi karşılığını almış oluyor. Ya böyle bir şey yaptım, daha fazla para kazandık. Benim cebime de daha fazla para girdi.
Peki sadece o dataları göstermek mi bu kültürü yaratıyor?
Ya sadece dataları göstermek yetmeyebilir belki. Bizde böyle en baştan beri böyleydi. Ekibe katılan herkes zaten bu kültürün içine dahil oldu böyle bir süre sonra. Yani o bizdeki işte şeffaflık, işte ekipteki herkesin herkese her şeyi söyleyebildiği, her şeyi sorgulayabileceği ortamın olması falan da önemli. Sadece datayı göstermek yetmeyebilir. Yani mesela bizim toplantılara birisi gözlemci olarak katılsa şeyi anlamaz. Kim burada stajyer, kim co-founder anlamaz mesela. Ay sonunda finansal rakamları açıklıyorum. Ekibe bir ay önce katılmış birisi öyle sorular soruyor ki böyle sanırsın şey, o şirketin sahibi, ben de finans direktörüyüm de ona hesap veriyorum falan gibi zannedebiliyor.
Patronlu oldu.
Aynen yani. Ve bu bizim çok sevdiğimiz bir şey.
Bu kültürü nasıl oturttunuz? Yani sadece hani siz öylesiniz diye mi oturdu zaman içerisinde? Yani yavaş yavaş hani sistemde o yöne doğru mu gitti? Yoksa sizin ayrıca yaptığınız böyle bir hani bunu teşvik eden bir şey var mı?
Yani çok teşvik eden bir şey olmadı. Şundan dolayı oturdu bence. Ben şuna çok inanıyorum. Yani ekipteki akıllı insanlar bir araya gelip ortak hedefe ilerlediğinde oradaki insanlar birbirini çok kolay ikna edebiliyor. Yani işte bir tartışma olsa bile çok kısa sürebiliyor. Çünkü o hedefe odaklı gidiyoruz tamamen. Yani biz de işte bu sisteme adım adım geçtik ve o her adımı attığımızda da ekipteki herkes "Aa evet bu mantıklıymış ve çalışıyor." gördü. Üst üste birike birike bu hale geldi aslında.
İş ilanında şey de vardı. Kar dağıtımının yanında stock option da yazıyordu. Şimdi stock option da veriyorsunuz. Kar dağıtımı da var. Şimdi stock option'ın ana mantığı hani şirket satılırsa. Biri stratejik bir ortak da olabilir. Yani full satılmasına gerek yok. Ama birinin alması lazım şirketin bir kısmını en azından. O zaman da hani kafamdaki soru hani siz exit de olur mu? Yani hani onu da planlıyor musunuz? Öyle bir isteğiniz var mı?
Ya biz şöyle düşünüyoruz Apps'te. Bizim aldığımız maaş kaç para aldığımızdan bağımsız şekilde bizim böyle temel ihtiyaçlarımızı karşılayan bir para. Maslow'un piramidinde ilk böyle bir iki basamağı karşılıyor aldığımız maaş. Dediğim gibi kaç para aldığımızdan bağımsız. Bizim aldığımız işte bu bonuslar, kar paylaşımı bizim hayat standartımızı yükselten bir araç haline geliyor. Herhangi birisi yurt dışına tatile gidecekse şeyi düşünebiliyor. Ya tamam bizim bir ay sonra zaten karlar dağıtılacak. Yaklaşık şu kadar alacağım, direkt o parayla gidebilirim. Ya da işte evine piyano almak istiyorsa tutup maaşından para biriktirmeye ya da kredi çekmeye gerek kalmadan ya tamam bizim prim yatıyor zaten. İşte bir ay sonra şu kadar yatacak bana da. Onunla alabiliyor. O hayat standartımızı yükselten bir şey oluyor. Stock option ise aslında hepimizin esas ulaşmak istediği. Çünkü tamamen biz exit kafasındayız. O exit sonrasında da maaşla herhangi bir şekilde biriktiremeyeceğimiz kadar bir tutara sahip olmak aslında. Esas hedefimiz o. O yüzden o exit planına uygun olacak şekilde içerideki tüm işlerde ilerliyor. İşte revenue'nun düzenli olarak arttırılması, EBITDA'nın ona göre belirlenmesi, işte oyunları user acquisition yaparken yüzde kaç kar marjına kadar agresif olabiliriz gibi her şey aslında ona göre planlanıyor. O stock option'la gelir paylaşımı çok birbirine çelişen bir şeyler değil. Çünkü gelir paylaşımı daha bizim günlük bazda işlerimizi, daha kısa vadeli işlerimizi çözen bir şey aslında. Sadece biraz daha işte bu ülkenin bu kasvetli ortamından kurtulup işte biraz daha hobilerimize, eğlencelerimize vakit ayırmak için kaynak bizim için aslında.
Exit oynuyorsunuz. Fakat hani karın bir kısmı da aslında hani büyümeye değil. Öyle bir şey isteseydin karı tamamen aslında büyümeye oynayıp daha işte acquisition cost'ları oraya oynayıp daha fazla üretime oynayıp ne bileyim ekibi büyütüp falan hani her türlü şey yapabilirdiniz yani daha hızlı büyümek için. Çünkü exit'le öyle bir şey var ya, exit çünkü tamamen büyüme ile alakalı bir şey. Yani belki siz şu an EBITDA sıfır, sıfır karla da belki büyüyebilirdiniz. Daha da çok hızlı büyürdünüz. Yani oradaki o dengeyi nasıl sağladınız veya oradaki nasıl düşünceniz var?
Ya orada şöyle bir düşüncemiz var aslında. Çok hızlı büyümek çok bize göre bir şey değil. Biz şu an istesek finansal olarak 60 kişi falan olabiliriz çok rahat. Hiç bir problem olmaz. Ama bunu istemiyoruz. Çünkü dediğim gibi böyle verimliliğe çok daha fazla takık durumdayız. Cidden çok küçük ekiplerle içeride ki ekip mutlu olursa, düzgün bir sistemle çalışırsa cidden oradaki çıktının böyle logaritmik olarak artabildiğini gördük ve bu modda devam etmek istiyoruz. Bizim mesela ekibe birini alıyorsak biz şöyle oluyor. Cidden artık o işi çözemiyoruz içeride. Verimliliği daha fazla arttıramıyoruz o konuda. Cidden o kişiye ihtiyacımız var artık. Son çare olduğu noktada ekibi birisini alıyoruz. Dolayısıyla ekibe gelen kişi de zaten geldiği anda %100 dolu olmuş oluyor. Yani bizim oyunlarımızda falan da öyle. Herhangi bir oyunun İşte crash free oranı %98 falan olursa böyle developer ekibine böyle kaşıntı yapmaya falan başlıyor. Böyle tüm metrikleri maksimum seviyede tutmak istiyoruz. Kar paylaşımı aslında bizim oradaki büyümemize engel bir şey değil. Oradaki ekip anlamında çalışan sayısı anlamında hızlı büyümeye engel olan şey bizim iş yapış şeklimiz biraz daha. Böyle daha biz böyle adımları biraz daha sağlam atıp cidden doğru kişiyi bulup yani çok zor ekibe birisini alırız biz. Böyle bayağı bir süreçten geçiyor kişiler. Hem böyle teknik anlamda çok iyi olmalı hem işte bizim bu içerideki bu kültüre uyum sağlayabilmeli, bu yapıyı anlayabilmeli. Onu bulmak da zaten çok zor. Onun da farkındayız. Kar paylaşımı bizim exit tarafındaki stratejilerimizi çok etkilemediğini düşünüyoruz. Çünkü net bir şekilde gördük yani cidden ya arkadaşlar bakın bunu hep birlikte kazandık ve bunun sonucunu hep birlikte almamız lazım maddi olarak da. Exit çok uzun vadeli bir hedef belki de ve hiç olmayabilir. Belki çok kısa vadeli de olabilir tabii ki. İnsanları o hayale inandırabiliriz ki herkes şu an ona inanmış durumda cidden yapabileceğimizi görüyoruz. Ama ona giderken şu anki standartlarımızı da biraz yükseltmekte hiçbir problem yok. O kar paylaşımının amacı o aslında biraz daha. Çünkü cidden şeyi gördük özellikle bizim gibi yaratıcı işlerde ekibin kafası ne kadar rahat, zihni ne kadar berrak olursa üretilen çıktının kalitesi ve hızı inanılmaz şekilde artıyor. Onu net şekilde gördüğümüz için tamamen amacımız aslında ekibin kafasının rahat olmasını sağlamakta. Yani şu çok net biz ya. Her gün diyoruz bunu. Biz işimizi iyi yaptığımız müddetçe kimseye bir şey ispat etmek zorunda değiliz.
Hedef temelli ilerleyen vardır. İşte sadece exit oynar mesela. Diğer tarafta da işte exit düşünmez. Tamamen hani bugün keyifli yaşayalım o şeydir. Sanki ikisine dengelemeye çalışıyorsunuz gibi anladım. Yani ikisi de var.
Evet ikisi de var.
Yani işimizi sevelim. Beraber hani güzel, keyifli vakitler geçirelim, iyi iş çıkaralım, kaliteli işler çıkaralım. Ama günün sonunda da o senin de belirttiğin gibi hani maaşla elde edemeyeceğimiz bir sermaye diyelim veya varlığa da ulaşabilmemizin sağlayacak olan model de bu diye. Hani bir hedef de var yani. Zaman, büyüklük veya herhangi bir rakamsal bir somut bir hedef mi o? Yoksa konsept mi?
Somut hedef değil yani. Şöyle biz potansiyelimizi görüyoruz ama işte bu exit tutarları falan da dönemden döneme çok değişiyor tabii ki biliyorsun o piyasanın durumuna göre. Mesela bize şu anda da var gelen exit teklifleri ama şu an henüz daha o potansiyelimize ulaştığımızı düşünmüyoruz. Daha kendi başımıza yapabileceğimiz çok şey var ama birkaç sene içerisinde olmaması için hiçbir sebep yok.
Alın. Yani net böyle bir şu rakam, şu tarih, kişi vesaire gibi bir şey yok.
Yok öyle bir rakam yok. Benim kişisel olarak şey var. 35'imden önce yaparsam çok mutlu olacağım.
Şu an yaş kaçtı?
Şu an 32.
3 sene tamam okey. Ya istesen şu anda da olur. Sen de dedin yani teklifler de var. İlla ki zaten hat pazar şu an oyun pazarı. Türkiye'de aynı şekilde.
Şu an zaten EBITDA pozitif olan bütün şirketler için zaten exit imkanı var aslında. Sadece işte o da işte ekip ne kadar yıprandı, ne zaman çıkış yapmak istiyor. İşte cidden kendi sektörlerinin işte şu an iyi bir zamanı mı yoksa birkaç sene sonra sektör çöküşe geçebilir mi? İşte bu şey gibi böyle işte 200 sene önce AR bazlı bir şeyler yaparsan ya da böyle VR bazlı bir şeyler yaparsan acayip hot topic'ti böyle.
Şimdi geri geliyor Metaverse'le.
Aynen şimdi geri geliyor tekrar. İşte mesela 2 sene önce belki de onun için exit için süper rakamdı. Şu an kötü belki, kötü bir dönem. İşte 2 sene sonra yine çok hot topic bir dönem olabilir. Yani o dönemi de iyi tutturmak lazım tabii ki.
Abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Valla yani dediğim gibi böyle modellere ulaşmak çok kolay değil. Türkiye'de de çok kolay değil. Biraz da hani detaylarını da paylaştın. Sağ olasın. Hani nasıl düşündüğünüzü, niye böyle bir şey yaptığınızı, ne gibi yollardan buraya geldiğinizi. Hani böyle bir yönetim şeklini de duymak bence keyifli.
Sağ ol ya, çok teşekkürler. Biz de çok keyif alıyoruz böyle çalışırken. Böyle devam eder umarım.
İnşallah. Yani daha da hani sizin istediğiniz şekilde büyür. İnşallah 35'inden önce bir exit haberini de artık görürüz. O zaman da onu
İnşallah.
Konuşuruz.
Tabii ki.
Çok sağ ol Erdem. Ağzına sağlık.
Teşekkür ederim. Son olarak bir şeyi ekleyebilirim belki. Yani bu konularla ilgili herhangi bir sorusu olan ya da Apps'teki iş imkanlarıyla ilgili görüşmek isteyen olursa bana ulaşabilir her yerden. LinkedIn'den vesaire. Konuşmayı çok isterim.
Erdem'e de yazabilirsiniz bu konularla alakalı. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.